Pekala, hadi bunu biraz açalım. Bugün elindeki o notlara ve Gary Vaynerchuk'un son verilerine daldığımızda hani gerçekten aklımızı başımızdan alan bir manzarayla karşılaştık. Düşünsene 15 milyon takipçim var.
İnanılmaz bir rakam yani bu devasa bir kitle.
Aynen öyle. Bir video paylaşıyorsun ve resmen kimsenin umurunda olmuyor. Sonra aynı videoyu alıyorsun, sıfır takipçili yepyeni bir hesaba yüklüyorsun ve 9 milyon kişi izliyor.
İşte bu gerçekten de çok çarpıcı bir durum.
Neden böyle diye soruyorsan eğer, cevap basit aslında. Bildiğimiz anlamda o geleneksel sosyal medya tam 4 yıl önce öldü. Bugün senin için bu verilerin derinliğine ineceğiz ve yaklaşan yatay zeka odaklı o dikkat ekonomisinde nasıl ayakta kalacağını çözeceğiz.
Kesinlikle öyle. Eskiden hani sosyal medya dediğimiz şey senin sosyal çevrenle ilgiliydi ya, kimleri takip ediyorsun, kiminle arkadaşsın falan filan.
Lise buluşması gibiydi biraz, tanıdıklarla dolu bir ortam.
Çok doğru bir benzetme. Eskiden o lise buluşmasındaydık ama artık durum farklı. Artık ilgi odaklı medya çağındayız. Yani platformlar artık senin kiminle arkadaş olduğuna zerre kadar ilgilenmiyor.
Sadece izleme davranışına bakıyorlar, değil mi? Saniyelik olarak.
Aynen öyle. Burada büyüleyici olan şey şu aslında. Makine öğrenme sayesinde senin saniyeler içindeki tepkilerini ölçüyorlar. İşte bu TikToklaşma dediğimiz şeyin kalbinde tam olarak bu liyakat sistemi yatıyor.
Yani takipçi sayının artık hiçbir önemi kalmadı diyebiliriz.
Kalmadı çünkü algoritma senin kaç takipçin olduğuna değil, videonun izlenme süresine ve insanların onu tamamlayıp tamamlamadığına bakıyor.
Gary V'nin o bahsettiğimiz AB testini hatırlasana, şey yapmıştı, aynı videonun iki farklı versiyonunu test etmişti. 15 milyonluk o devasa onaylı hesapta video sadece 300 bin falan izleniyor.
Ki bu da o hesap için koca bir hiç demek aslında.
Değil mi? Sonra ufacık bir kurgu dokunuşu yapıyorlar ve sıfır takipçisi olan bir hesapta aynı video 9,4 milyon organik izlenmeye ulaşıyor. Mantıken o büyük köklü hesabın kazanmasını beklersin.
Eski kurallara göre oynuyorsak evet bekleriz ama mekanizma artık öyle çalışmıyor maalesef. O 15 milyonluk eski hesaptaki takipçilerin çoğu artık ölü kitle.
Yani o içerikle artık ilgilenmiyorlar veya aktif değiller.
Aynen öyle. Sen videoyu paylaştığında algoritma önce bu kitleye gösteriyor haliyle. Onlar da videoyu hemen kaydırıp geçince algoritma ilk verilerden bu içerik sıkıcı sonucunu çıkarıyor ve anında dağıtımı durduruyor.
Vay canına. O yüzden sıfır takipçili hesapta video uçuşa geçiyor. Çünkü ön yargısız tamamen yeni bir test grubuna sunuluyor.
Çok doğru. Sıfır takipçili hesapta algoritma videoyu doğrudan izleyicilerin anlık ilgi alanlarına dağıtıyor. Ve içerik kendi saf liyakatiyle yani izleyici ekranda tutma gücüyle viral oluyor.
Yani her defasında acımasız bir yetenek yarışmasına çıkıyoruz. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Madem algoritmalar bu kadar değişken, sürekli kamera karşısında bu saniyelik şovu yapmak istemeyen biri nasıl kitle oluşturacak?
Bu harika bir soru. Çünkü bilgi artık sıradan bir emtia. Yani her yerde bedava bulabilirsin. Ama insanların para ödediği şey salt o bilgi değil. İnsanlar senin o bilgiyi sunuş biçiminle kurdukları o kişisel bağa para ödüyorlar. O yüzden Substack gibi yazılı bültenler bu kadar patladı, değil mi?
Kesinlikle. Mesela düşün, belirli bir nişe odaklanan sıradan bir kiropraktör düşün. Sadece sporcu sakatlanmaları hakkında yazıyor.
Çok spesifik bir alan gerçekten. Çok spesifik. Bu kişi Substack üzerinden aylık işte 4 ila 10 dolar arası değişen aboneliklerle kendi ana mesleğinden kazandığı parayı aşabiliyor. Çünkü algoritmanın o çılgın dalgalarından kurtulup doğrudan hedef kitlesinin e-posta kutusuna sızıyor.
Yama bu kadar kolay mı ya? Kusura bakma ama bana biraz hayal satmak gibi geldi. Herkes sadece klavye başına geçip yazarak bu düzenli geliri yaratabilir mi sence?
Haklısın, kolay değil. Zaten ikna etmek işin en zor kısmı. Bu yazılı platformlarda uygulama içi keşfedilebilirlik video platformlarına göre çok düşük. Rastgele viral falan olamazsın yani.
Orada seni itecek bir algoritma rüzgarı yok.
Yok, hayır. İnsanların sana abone olması için yüksek kaliteli gazetecilik standartlarında adeta psikopatça bir disiplinle sürekli içerik üretmen gerekiyor.
Anladım. O zaman bu yazılı bültenler sadece insanlara ulaşmakla kalmıyor, arka planda başka bir şeyi de besliyor olmalı. Çünkü bunu büyük resimle birleştirirsek, işin sonunda devasa yapay zeka modelleri var gibi görünüyor.
Çok doğru bir bağlantı kurdun. Bugün o psikopatça disiplinle ürettiğimiz her niş içerik aslında ne işe yarıyor biliyor musun? 2026'nın o devasa yapay zeka modellerini eğitiyoruz biz şu an.
Yani yazdığımız o yüksek kaliteli veriler o modellerin içine akıyor.
Aynen öyle. Ve o modeller geliştikçe günlük kararlarımızı onlar vermeye başlayacak. Evdeki akıllı asistanını düşün mesela Alexa gibi.
Şöyle bir senaryo mu yani? Asistana diyorum ki işte akşam arkadaşlar geliyor. Biri laktoz intoleranslı, diğeri glutensiz yiyor. İkisi de acı seviyor. Lütfen saat 7.30'a bize yemek sipariş et.
Tam olarak bu. Sen bunu söylediğinde o asistan senin okuduğun o makalelerden ve internetteki milyonlarca veriden öğrendikleriyle bütün menüleri optimize ediyor, süreyi ayarlıyor ve kararı kendi veriyor.
O zaman güç tamamen bu asistanı yapan teknoloji devlerinin eline geçiyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Tüketici veya üretici olarak bizi bu algoritmik duvardan koruyacak tek şey nedir sence?
Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Senin tek bir savunma hattın var, o da marka sadakati. Eğer asistana sadece bana pizza sipariş et dersen algoritma kazanır.
Çünkü makine rastgele optimize edip en uygununu seçecek.
Aynen öyle, kararı makine verecek. Ama sen bana Pizza Hut sipariş et dersen işte o zaman yapay zekayı tamamen aradan çıkarırsın, bypass edersin. Güçlü bir marka yaratmak yapay zekaya karşı tek kalkanımız.
Çok mantıklı. Yani platform çeşitliliğini kucaklamalıyız ve kendi bağlamımızı inşa etmeliyiz. Diyelim ki sadece tatlı demek yerine Roma aromalı, muzlu tatlılar gibi çok spesifik bir nişe odaklanmalısın.
Kesinlikle öyle. İnsanlar asistana genel bir şey değil, doğrudan senin markanı söylemeli. Bilgi bedava ama satan şey her zaman senin bağlamındır.
Harika bir özet oldu. Bugünlük bu incelememizin sonuna gelirken sana şu düşünceyi bırakmak istiyorum. Eğer yakın gelecekte yapay zeka asistanın senin yerine en optimize günlük tüketim kararlarını verecekse, kendi özgür irademle seçtiğim sandığın o markaların ne kadarı sadece geçmişte sana ustaca aşılanmış bir illüzyon olacak? Bir sonraki derinlemesini analizimizde görüşmek üzere.